Türk tarihinin izinde.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz, Türk tarihinin izinde birlikteliğimiz başladı. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor, kumanda masasında Nuri Göktaş, ben Sedat Ağoğlu. Hep yaptığımız gibi önce sorularınız ve yorumlarınız için telefon numaralarımız 463 3419 ve 463 3421 telefon numaralarımız. Belge geçer numaramız 463 3284. E-posta adresimiz trttürktarihi@trt.net.tr. Twitter adresimiz @trttürktarihi ve kısa mesaj numaramız da 535 472 6011. Tarihçi Doçent Doktor Varis Çakan hocamızla birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk tarihinin izinde. Hocam merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Göktürklerden devam edelim ama bu hafta hocam şu önemli Orhun yazıtlarını soracağım size. Ve hatta Orhun yazıtlarına geçmeden önce Türk alfabesi hakkında ne söyleyeceksiniz?
Şimdi tarihte Türkler birçok alfabe kullanmışlardır. Bunların içinde ilk alfabemizin bugün işte Orhun alfabesi ya da diğer tabiriyle Göktürk alfabesi diyoruz. Ondan sonra Uygur alfabesi ve sonra İslamiyet'i kabul etmeleriyle birlikte Arap alfabesini, daha sonraki zamanlarda işte Rusya'daki Türkler Kiril alfabesini kullanmışlardır. Yani bunların içinde bizim milli alfabemiz olarak Göktürk alfabesi ve Uygur alfabesi bizim milli alfabemizdir.
İlk midir hocam Göktürk alfabesi?
Göktürk alfabesi evet, bugün işte bilinen ilk Türk alfabesi diyebiliriz.
Hocam şimdi bu alfabeye göre yazı sağdan sola mı harfler gidiyor? Ne tür bir yapısı var kullandığımız o tarihlerde Göktürk alfabesinin? Çin alfabesine benziyor mu?
Yok, yani Göktürk alfabesinin zaten kökeniyle ilgili olarak bilim adamları araştırma yapmışlardır ve bu konuda üç kanaat var. Genelde bir Arami yazısından geliştirildiğini iddia edenler var. Bir diğeri de eski damgalardan geldiğini iddia edenler.
Hocam Arami yazısından eğer o tez doğruysa Sakalara kadar gitmemiz gerekiyor.
Gidiyor. Bir de yani eski damgalardan ve bazı simgelerden oluşturulan alfabe diyenler var. Yani daha çok Türklere özgü bir alfabedir. Çin alfabesiyle bir bağlantısı ve benzerliği yok.
Hocam Çin alfabesinde sözcük bir sözcük zaten bir harf şeklinde. Bu Göktürk alfabesinde örneğin A, E, ünlüler, ünsüzler ayrı ayrı yan yana gelerek mi yazılmışlar?
Yani şimdi şöyle, yani bu tabii eski Türk dili üzerine çalışan hocalarımız.
Türkolojinin tabii hocam evet.
Konusu. Yani Göktürk alfabesinin 38 harften oluştuğunu, yani bunun içinde ünlülerle ünsüzler arasında yine fark var. Yani bu yukarıdan aşağıda yazılabiliyor. Onun dışında işte soldan sağa da yazılabilen bağımsız karakterlerden oluşan bir alfabe. Yani bizim bugün kullandığımız işte şey Göktürk alfabesi diye bahsettiğimiz alfabe Türklere özgü, Türklerin kendi icadı olarak bilinen bir alfabedir. Yani bugün bu alfabeyle ilgili, yani bu alfabede sadece kitabeler değil, yazılı malzemeler de bulunmuştur elimizde. Var şu anda müzelerde muhafaza edilmektedir.
Anladım hocam, sesliler bu alfabenin içerisinde yer alıyor ama işte bizim daha sonradan kabul ettiğimiz Arap alfabesinde ve Osmanlı Türkçesi diye adlandırdığımız dilde sesliler elif dışında yazılmıyor. Dolayısıyla bizim için zor bir alfabe aslında Arap alfabesi. Ama Göktürk alfabesi farklı ve bugünküne yakın.
Evet, bugünküne yakın ve açık bir şekilde onu kelimenin şeyini okuduğumuz zaman onları fark edebiliyoruz.
A'ları, E'leri, bütün ünlüleri, yani, ünsüzleri görüyoruz.
Mesela şimdi bugün Türkiye Türkçesinde olsun, mesela diğer Uygur Türkçesinde olsun, bu 8 ünlü çok açık bir şekilde belirtilir. Osmanlı metinlerinde ise kelimenin gelişine göre ya ö'dür ya o'dur.
Tabii hocam vav yazdığınız zaman o da okuyabilirsiniz.
evet. Ama bunu daha sonra Göktürklerde de o zaman yani gerçekten öyle mükemmel bir edebi eser verebilecek nitelikte gelişmiş bir alfabe. Onun kökeninin milattan önceki 4. yüzyıla kadar indiğini görebiliyoruz. Esik kurganında yapılan kazılarda Göktürk alfabesinin ilk şeyleri, varyantları ortaya çıkmıştır. Böyle gümüşten yapılan bir çömlekte 26 harften oluşan bir kelime var, bir ibareler var orada. Buna göre bilim adamları bunun kökeninin aslında çok eskilere dayandığını, yani sadece Orhun metinleri bulunduktan sonra yani o 8. yüzyıldan itibaren Türkler yazı kullanmıştır demek tabii doğru değil dediler. Çünkü bunun arkaik bir şekli var. Mesela Göktürk tarihinin kökenini incelediğimiz zaman mesela Hunlar, Göktürklerden önceki Hunlar. Şimdi Hunların da yazı kullandığını bugün bilim adamları yavaş yavaş ortaya koyuyorlar. Yani mesela Hunların en büyük hükümdarı Batur Tanrıkut, burada Mete diye biliniyor. Batur Tanrıkut'un Çin imparatoruna Çin'in yazdığı mektuplar var. Ama Çinliler tabii bu mektubu Çince demiyor. Yani dolayısıyla bu eğer o zamanda Hunlar yani Çin'in kuzeyindeki Türkler Çin alfabesini kullansaydı Göktürkler Göktürk alfabesi ortaya çıkmazdı. Mümkün değil. Dolayısıyla bunun milattan önceki yüzyıllardan itibaren ortaya çıktığını ve kullanıldığını ve bunun Göktürkler döneminde en mükemmel şeklini aldığını söyleyebiliriz. Yani sadece taş parçalarına yazılmış metinlerin dışında kumaş üzerine, deri üzerine ve değişik tahta parçalarının üzerine yazılan metinler de var. Mesela Ariel Stein pek çok malzeme buldu bu konuda. Mesela Göktürk alfabesinin yani Türklerin tarihte ne zaman alfabe kullandı sorusunu araştıran bilim adamları var. Ve bu bilim adamları Tanrı Dağları'nın eteklerinde çok eskiden mesela burada yaşayan Türklerin bir yazılarının olduğunu, bunlar iyi Çince biliyor ama diyor kendilerine bir ait yazılar da var. Kendi aralarındaki iletişimi kendi alfabesiyle yapıyor diyor. Demek ki yani bunun Göktürkler döneminde çok geliştiğini yani çok mükemmel eserler verdiğini bakarak batılı bilim adamları çünkü elimize geçen ancak o döneme ait şeyler ondan öncekiler büyük savaşlarda göçlerde kaybolmuş. Bu alfabemize milli alfabemize Göktürk alfabesi demiş. Yani Orhun kıyısında bulunmasından dolayı. Hocam. Orhun alfabesi ismini de kullanıyor. Bir de atalarımız bu alfabede bu yazıtlarda bıraktığı şeyleri ebediyen var olsun amacını vermek için yazdığını düşünerek Bengütaş ismi de yine bu alfabeler için kullanılmaktı.
Hocam bu konuda Türkolojinin alanındayız şu anda ama ister istemez bu alanda olmak durumundayız. Daha biraz sonra soracağım size yazıtlarda nelerin olduğunu. Fakat Ahmet Bican Ercül olsun, profesör doktor olsun. Yine Hacettepe Türkiye Enstitüsü'nden Bülent Gül Hoca olsun. Onlar da sizinle aynı görüşteler ve bu yazıtlardaki alfabenin çok daha öncesinde olması. Evet, evet. Yine Sakalara gidiyoruz galiba.
Tabii hocam. Tabii Sakalara kadar gidiyor. Çünkü milattan önce hani Esik Kurganı'ndaki eserlerin çok sayıda 4000 parçadan fazla orada malzeme bulundu. Bu bilim dünyasını gerçekten şaşırttı buradaki ortaya çıkan şeyler. O zaman o coğrafyalarda Sakalar var. Saka İmparatorluğu var. Yani tabii Saka İmparatorluğu'nun en güçlü olduğu zamanlar milattan önceki 7. ve 6. yüzyıl ama o zamanlarda sonuna doğru hani geldiği zamanlar. Yani parçalanmış ama Orta Asya'da bir Saka hakimiyeti var. Şu Kaan Destanı, Altun Kaan rivayetleri var bu devirle ilgili. Onun için dediğiniz doğru yani bu Saka alfabesine kadar gidiyor kökeni.
Meraklısı için benim aklıma geldi. Profesör Doktor Ahmet Bican Ercilasu'nun Türk Dilinin Tarihi adlı kitabına başvurabilirler ama daha başka kaynaklar da var galiba değil mi hocam?
Tabii yani bu Göktürk alfabesiyle ilgili başta Necip Asım olmak üzere Muharrem Ergin, Talat Tekin, ondan sonra Osman Fıkrı Sertkaya gibi Türkologlarımızın çok ciddi çalışmaları var. Yani bunlara bakabilirler. Yani dilin yapısı, karakteri ve bazı özellikleri tabii biraz benim konumun yani hani her ne kadar biz dil, tarih, coğrafya akraba olsa da Türkolojiye girdiği için ama ben tabii bunu merak eden dinleyicilerimiz o kitaplardan mesela onu öğrenebilirler yani. Çok detaylı, kapsamlı çalışmalar var.
Tabii hocam bir de göz atınca aslında bugünkü Türkçe ile de çok büyük bir farkı olmadığı görülüyor. İşte bazı ses değişmeleri var. Evet, MB evet. gibi, PB gibi değişmeler var ama genel anlamıyla anlaşılıyor.
Anlaşılıyor.
Evet. Şimdi hocam geçelim biz sizin konunuza dönelim. Neden dikmişler bunu Göktürkler?
Şimdi
kaç tane yazıt var? Bir de bunu söylerseniz.
Şimdi bugün Göktürk kitabeleri olarak bildiğimiz kitabeler 2. Göktürk döneminde dikilmiş kitabelerdir. Bunun ilki Tonyukuk kitabesi. 725 yılında dikildiğini biliyoruz.
Hocam şimdi Tonyukuk dediğiniz ve Tonyukuk hakkındaki tartışmaları da bir açmanızı rica edeceğim. Çinli mi Türk mü?
Türk.
Böyle bir tartışma da
şimdi
oldu.
Şimdi bakın çok iyi değindiniz buna. Evet. Ağzınıza sağlık. Bakın Tonyukuk kitabesinde şöyle bir ifade var. Ben ülkemle yani Çin'e bağımlı olarak ben bir Çin ülkesinde Çin'in yönetimi altındaki bir bölgede doğmuşum diyor. Ve uzun dönem Çin'de hakimiyet işlerinde görev almış biri. Doğru.
Doğru.
Ama diyor ki Çin'e bağımlı olarak yaşamanın Türklükle bağdaştıramadığım için ben bu Kutluk'la birlikte biz bu mücadeleyi başlattık diyor. Yani bunu Türklüğüme yediremediğim için. Yani siz düşünün istila edilmiş bir toprak. Ve onun orada çalıştırılmış insanları ne kadar özgür olabilir? Onu adam çalışırken hissediyor ki tek çare bağımsızlık.
Ve bunu da yazıtlarda.
Yazıtlarda kendi ifadesinde bunu Türklüğüme yakıştıramadığım için ben bu harekete katıldım diyor.
Ve bu ifadeden bu de Tonyukuk'un Türk
tabii,
olduğunu
söylüyor. Tabii. Yani o konuda tabii bir takım insanlar bazı şeyleri iddia ederler ama yani burada bir kaynak, bir delil olması lazım. İspat edilmesi lazım. Yani maalesef bazı çevrelerde tarihimizi biraz yani yeterince kaynak bilgisine sahip olmadan böyle şeyler söyleyenler var. Yani zamanında biliyorsunuz Türk ırkı var mı yok mu diye böyle bir saçma sapan tartışmalar da çıktı ortaya. Yani dolayısıyla ben onu bilimsel bir şeye sahip değilse o dayanağı yoksa onu ciddiye alacak bir şey değil. Tonyukuk'un kim olduğunu okusun kitabeleri. Tercümesi de var şimdi. Daha iyi anladım.
Hocam zaten bir de batılı bilim adamlarının, Türkologların Çin kaynakları üzerinde, Türkler üzerine yaptığı araştırmalarda da sıkıntılar olduğunu siz de burada dile getirdiniz. Bizim Türkologlarımız da bu konu da batılılar her zaman nesnel olamıyor. Olamayabiliyor diyorsunuz yani.
Şimdi bu konuda şöyle diyebiliriz. Bakın Batılılar da Orhun kitabeleri, Göktürk kitabeleri ortaya çıkıncaya kadar Türkleri bir barbar topluluk, göçebe topluluk, medeniyetten yoksun bir topluluk olarak tanımlıyorlardı. Tabii bu ortaya çıktıktan sonra bu ne oluyor? İncelediler ve bunun sonuçta Türkçe olduğunu ve Türklere ait olduğunu en son onu okuyan Thomsen. Biliyorsunuz. Ve şimdi bu aslında tabii hocam, bu evet. Dolayısıyla elbette yabancı bir topluma ait olan hani yabancı bir kültüre kimliğe sahip olan kişinin başka bir yabancının tarihi ve kültürü hakkında elbette kanaatleri var. Ön yargıları da var. Yani ister istemez onu yansıtabilirler. Ha mesela bugün Kaşgarlı Mahmud'un Divanı Lugat-ı Türk'ünü eleştirebiliyor muyuz ona? Çünkü adam o toplumun içinden çıkan bir bilim adamı. Aslında bu kitabelerimizi, bu bizim bize ait olan şeyleri bizden olan insanlar dünyaya tanıtsaydı belki bu daha iyi olurdu. Yani sizi sizden daha iyi kim anlatabilir?
Hocam 19. yüzyılda işte bunlar Batılılar bu işlere başlayınca biz biraz Köprülü'ye kadar herhalde değil mi? Mahmut Esat Bozkurt'tan alalım. Atatürk'ün özellikle çok büyük katkılarıyla evet, Türkolojiye. Şimdi kestim sözünüzü hocam. Neden dikildi bu anıtlar demiştim. Şimdi, siz de Tonyukuk demiştiniz.
Şimdi Göktürk kitabelerini incelediğimiz zaman orada önce toplumların yaratılışından başlayıp
Hocam bir nefeslenelim ve ardından devam edelim. Tamam. Değerli dinleyicilerimiz, Türk Tarihinizin de programındasınız, Türkiye'nin Ses Radyosu'nda.
Türk tarihinden izler, olaylar, olgular, önemli evreler ve portreler. Türk siyasi ve kültür tarihinde rol oynayan figürler. Orta Asya'dan Balkanlara, Göktürklerden Cumhuriyete uzanan bir dönem. Halk belleğinde unutulmaya yüz tutmuş kültür ve tarih değerleri. Hepsini Türk tarihinin izinde programında konuşuyoruz. Türk tarihinin izinde her çarşamba 14.05'te canlı yayında TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Tarihçi doçent doktor Sayın Varis Çakan hocamızla Göktürk anıtlarını ya da Orhun yazıtlarını konuşmaya. Hocam bir türlü dikiliş amacına geçemedik. Buyurunuz lütfen.
Şimdi biz Göktürk kitabelerini incelediğimiz zaman orada bir tarihin olduğunu, orada bir hitabetin olduğunu, güçlü bir hitabetin ve aynı zamanda gelecek nesle yönelik bir mesajın olduğunu görüyoruz. Yani tarih derken önce toplumların yaratılışı ve ordu başından geçen yani bütün olaylar çok güzel bir üslupla özetleniyor. Ve ondan sonra da devlet kurduklarını, bunu nasıl yönettiklerini ve nasıl bir dünya devleti haline gelebildiklerini anlatıyor. Mesela Dizlilere diz çöktürmüş, Başlılara baş eğdirmiş. Yani kavmimi dünyanın en iyi şeylerine, mülklerine sahip kılmış. Yani çok güzel bir şey. Ondan sonra da felaket devrini de dile getiriyor. Diyor ki ataları gibi olamadığı için evlatları ve kardeşleri daha önce gösterdiği erdeme sahip olmadıkları için ve bütün işini gücünü Çin'e vererek ülkesine ihanet ettiği için bir felaket yaşamış.
Çin'in İpeklilerine kandınız diyor hocam.
Onları da söylüyor. Evet. Ve sen kendi geleceğini kendin kurtaracağında başkalardan umut bekledin. Başkalara şey yaptın, sığındın. Bunun bedelini çok ağır ödedin. Derken ondan sonra da tekrar bu sıkıntıdan nasıl kurtulduğunu ve anlatarak topluma bir mesaj veriyor. Yani dikiliş amacı aslında bu. Bir, biz niçin geldik? Bizim bir yaratılış gayemiz var. Ve nasıl yaratıldık? Atalarımız nasıl bir insanlardı ve nasıl bu dünyada bir hükmetti? Sonra ne oldu da yanıldık? Ve sonradan tekrar toparlandık ama en sonunda biz daha sonraki nesillerimize işte bunu anlatmak kaydıyla bir hataya daha düşmemek. Yani aslında bir nasihat. Yani gelecekteki nesle yönelik ebediyen hafızalardan silinmeyecek bir mesaj vermek istiyor. Bakın en son bir ifade var. Ey Türk milleti, gökte yukarıda mavi gök çökmedikçe, altta Yağız yer yarılmadıkça seni kim yok edebilir diyor. Yani ama burada bir şart var. Bunları anlattıktan sonra diyor ki sen törene bağlı olursan, görevini layıkıyla yerine getirirsen o zaman kimse sana bir şey yapamaz. Bunu bil ki hataya bir daha düşme. Bunun bilincinde hareket et. Aynı zamanda kendi halkına ve toplumuna geleceğine de bir özgüven de aşılıyor burada.
Birinci amaç nasihat yani hocam.
Tabii. Yani burada yaratılış gayesini onları anlattıktan sonra bu yaşananlardan ibret alınması ve ders çıkarılması. Mesela Çin'le ilgili çok tabirler var. İpe yumuşak imiş, bilmem güler yüzlüymiş ama sonra ortaya nifak sokarak iki kişiyi bir arada yürütmezmiş. Sonradan böler parçalar yutarmış. Hani bunu bir daha siz yapmayın. Biz böyle bir acı yaşadık, bu acı tekrarlanmasın. Onun için Bengütaş ismini bundan dolayı koyuyorlar. Ebediyen bu unutulmasın.
Hocam şimdi üç tane mi Tony Cook yazıtlarından bahsettiniz? Evet,
Tony Cook yazıtlarından. Şimdi tabii Göktürk dönemine ait pek çok kitabı var da burada şu anda biraz hani metinleri bugün neşredildi. Türkiye, bugünkü Türkçe'ydik anlamada çıkarıldı. Yani burada biraz geniş bilgi verilen tarihimizden 3 tane Tonyukuh kitabesi 725'teki kendi el kalemiyle yazıldı. Sonradan ölümü üzerine dikildi söyleniyor. Sonradan Költegin, onun da Költegin'in de ölümü üzerine 731 yılında dikildiğini tespit ediyorlar ve o da ikinci sırada ve sonra Bilgi Tonyukuh'un kendi adına diktirdiği kitabeler. Onun dışında yani Ongun kitabesi ve birçok kitabeler var ama derli toplu biraz da hani bugün bizim ilk Türkçe kaynak olarak hem de ilk Türk edebiyatının da bir mahsulü olarak gördüğümüz şeyler bu üç başlıca kitap. Ama onun dışında birçok şey var. Kitabı daha var ama öyle bunun gibi çok fazla kapsamlı, bilgi, kapsamlı değil.
Peki öbürleri de hocam tercüme edilebilmiş mi bugün?
Var var. Tabii Talat Tekin'in bugün eski Türk yazıtları diye çok güzel bir kitap var. Onu da hepsine yer vermiş.
Hangisi yani, nerede ve içeriğinde ne var?
Bir de Tika çok güzel bir şey yaptı. Bu Orkun diye bir şeyle bir albüm çıkardı. Onu dağıttılar ve bu Radloff'un bütün bu kitabelerle ilgili çalışmaları, resmi, bulunuşu, şey hepsini var orada. Çok güzel bir albüm çıkardı. Onun da var. Yani merak edenler oradan mesela görebilirler. Resmi de var orada.
Hocam şimdi dönelim. Bu yazıtları kim buldu? Kim ortaya çıktı? İlk tercümesini kim yaptı?
Şimdi şöyle, yazıtların ilk Hollandalı bir kişi tarafından fark edildiğini söyler bilim adamları. Ama ondan önceye gidersek, bu tabii Batılıların şeyi, yani Batılılar tarafından fark edilmesi. Atamelik Cüveyni'nin Türklere ait böyle bir kitabelerden bahsettiğini görüyoruz.
Yani hocam ilk bu olarak, ilk Selçuklu'daki Cüveyni'den bahsediyorsunuz.
Bu eski bu tarihçi, Fars tarihçisi Atamelik Cüveyni İlhanlılar'da.
Daha sonraki, evet.
Şey, bu büyük bir devlet adamı aynı zamanda hocam yani tarihçi. Ne? Onun Atamelik Cüveyni'nin Tarihi Cihangişva diye bir kitabı var. Türk tarihinin de önemli bir kaynağı
Melik
bu.
Melikşah dönemindeki Cüveyni değil ama değil mi hocam bahsettiğiniz?
Yok.
Değil.
Yok.
Tamam. Yok, tamam. Evet buyurun hocam.
Ondan sonra Çin kaynaklarında da böyle bir yazıttan bahsediliyor. Yani Türklerin kendine ait bir yazılarının ve kitabelerin olduğundan bahsediliyor ama üzerine gidilmemiş. Mesela bugün piramitlerden bahseder ama kimse kalkıp da şu şudur diye açıklamıyor. Ha, ondan sonra bu kitabın bilinmesi 13. yüzyıldaki Cüveyni'nin ifadeleriyle artık yani o zamandan beri dile getirilmiş. Böyle bir şeyin olduğu anlatılmış. Ama işte Batı aleminin daha sonra bu Hollandalı bir kişinin bunu keşfetmesi, sonra İsveçli bir Ruslarla şey arasındaki savaşta esir edilen bir zabitinin o bölgeye sürgün edilmesiyle onun 13 yıl kalıyor orada ve çok kitabları görüyor ve onu anlatan bir kitap, bir eser yazıyor kendi şeyinde, İsveçli zabit. Daha sonra tabii Fransız bilim adamları, Alman bilim adamları merak şey yapıyorlar, sarıyorlar. Ruslar tekrar ekip göndererek yine araştırma yapıyor. Ve en sonunda Radloff bu şeyin çok mükemmel bir neşrini yapıyor. Bugün bunun Türkçe olduğunu ve Türkçe şey yaptığını Thomsen. Bu konuda çok büyük bir katkısı var bunun.
O da Danimarkalı hocam.
Danimarkalı Türkolog, evet.
Şimdi hocam yine dönelim yazıtlara. Kültigin, yani bugünkü çocuklarımıza koyduğumuz Gültekin. Kökü yani Kültigin. Bilge Kağan, Tonyukuh. Bilge Kağan kimdir? Kültigin kimdir? Tonyukuh kimdir? Bir tekrar yapalım hocam bizlerle yeni olan dinleyicilerimiz
şimdi
için.
Şimdi şöyle aslında Kültigin diye şeye yapanlar da var da aslında Költegin'dir bu. Költegin yani aslında Bilgi Köl gibi isimler, ünvanlar var. O bilgisi bol manasında Költegin, Kültigin olarak da biliniyor. Bu 2. Göktürk Devleti'ni kuran Kutluğ'un küçük oğlu. Abisi Bilge Kağan'la birlikte baş başa vererek beraber bu Göktürk Devleti'ni yükselten, geliştiren önemli bir kişi.
Yani Bilge Kağan'ın
kardeşi. Askeri yönü çok kuvvetli. Evet. 15 yaşında 50 bin kişilik Çin kuvvetini yenerek onun komutanını esir alan bir kişidir. Dolayısıyla Çin kaynaklarında harp sanatının üstadı diye bakıyorlar. Yani mükemmel bir deha askeri alanda. Költegin bu. Ondan sonra işte Ton Yukuk biliyorsunuz o 2. Göktürk Devleti'nin kurucularındandır. Bilge Kahan'la birlikte bu kurtuluş mücadelesini başlatan, aynı zamanda 3 büyük hükümdara danışmanlık yapan, vezirlik yapan tarihimizdeki en önemli devlet adamlarından biridir. Aynı zamanda kendi el yazısıyla bize bıraktığı bu kitap, Ton Yukuk kitabesi edebiyatımızın da ilk örneğidir. Bugün bilinen Türk edebiyatının. Ve Bilge Kahan biliyorsunuz zaten namı meşhur ve Bilge Kahan'ın kendi adına diktirdiği kitabı. Bilge Kahan da yine Kutluğ'un büyük oğlu. Daha sonra işte bir ihtilal yaparak şeyden sonra, kapkandan sonra tahta geçmiştir. Onu da şöyle ifade ediyor. Tanrı irade ettiği için, milletim arzu ettiği için ben bunu kardeşimle işte baş koştuk. Bu ihtilal yapıp devleti kurtardık diyor. Gerçekten çok kritik zamanlar vardır. Eğer o zamanlarda devlet yönetiminde çok otorite, yani güçlü kuvvetli hükümdar olmazsa çok çabuk dağılabiliyor. Yani bunun iktidara gelmesini o şekilde meşru gösteriyor. Ve Bilge Kahan kendi yaptıklarını kendi adına dikilen kitabı da zaten detaylı bir şekilde anlatıyor. Evet, bu hocam, üç karakter. Evet.
Bu söylediğiniz ifade, az önce ifade ettiğiniz Bilge Kağan'ın kendi adına diktirdiği bu yazıttaki şu ifadesi, Tanrı bana bunu lütfetti, konu konuya açıyor. Buradan aslında Türklerin tek Tanrı dininden olduklarını, kök Tengri değil de tek Tanrı dininden olduklarının da bir kanıtı olarak sayılıyor tarihçiler tarafından.
Şimdi Göktürk kitabı, Bilge Kağan yazdığında şöyle bir ifade var. Yüce Tanrı göğü yaratmış, yeri yaratmış, sonra insanları yaratmış ve bunun üzerine atalarımı çekip onun üstüne yönetici olarak getirmiş derken tek Tanrı şeyi inancının hakim olduğunu görüyoruz. Yani bizim daha sonra İslamiyet'e geçmemiz Türklerin aslında eski gök Tanrı inancıyla çok yönden ortak benzerliklerin olmasından kaynaklanıyor.
Yani satık buğrağına geldiğimizde tabii. Hocam?
Mesela orada kurban şey İslam'da da var. Ama eskiden Türkler atalar mezarlığında veya kutsal yerlerde sularda gidip kurban kesiyorlar. Tanrı'ya şükür ediyorlar. Bunu zaten açıkça şeyde görüyoruz. Yani bizim yaşam tarzımıza, inanç sistemimize çok uygun bir din olduğu için İslamiyet. Çünkü eskiden gök Tanrı inancında bunlar vardı. Mezar kültürü vardı. Bu akıncı şeyler, o hani börüler diyorlar, böyle bir uruciteyim bunu. Onların daha sonra İslam'daki gazat şeyle örtüşüyor. Pek çok, bunu İbrahim Kafesoğlu Türk İslam Sentezi diye bir kitabı var. Çok güzel bunu karşılaştırarak ortaya koydu zaten.
Evet hocam, Kafesoğlu Hoca'ya da rahmetle analım burada.
Evet
Allah gerçekten rahmet eylesin. Gerçekten yavaş yavaş toparlayalım hocam, zamanımız daralıyor. Kültegin ya da Költegin anıtlarında, Ton Yukuk anıtlarında, Bilge Kağan anıtlarında ortak olan temalar neler hocam? Ayrışan temalar neler?
Genelde Költegin kitabesiyle Bilge Kağan kitabesinde hemen hemen birbirine benziyor konular, olaylar. Yani pek fazla hani belirgin bir şey yok. Ancak işte Költegin kitabesi Bilge Kağan kitabesinden daha önce dikildiği için, tabi Bilge Kağan kitabesindeki daha sonraki olaylar da ilave ediliyor. Biraz daha başka olaylar biraz daha ayrıntılı bir şekilde yer alıyor. Ton Yukuk kitabesi ise iki parça bir şeyden oluşuyor. Yani o da yani gerçekten çok güzel bir edebi üslupla yazılmış. Yani tarihimizi özetleyen bir kitap. Veya onun için edebiyatçılarımız diyor ki Türk edebiyatının ilk örneği Ton Yukuk kitabesi.
Peki hocam, şunu merak ediyorum. 1070-1075 arası Divan-ı Lügat-ı Türk Kaşgarlı'nın. Dolayısıyla bir 600 sene falan herhalde arada, bir ya 300 sene civarında, 300-400 senelik bir fark var. İkisi arasında bir gönderme var mı Divan-ı Lügat-ı Türk'ten bu yazıtlara? Böyle bir silsile halinde gelmiş bir gelişim söz konusu mu?
Şimdi şöyle
divan çalışılmış mı?
Şöyle evet. Bu konuda çalışanlar
hocam son
var.
Bir dakikamız.
Şeyde Göktürk kitabelerindeki metinlere kelimeleri incelediğimiz zaman divan lügatı Türk kelimeleri hemen hemen çoğu benziyor zaten. Yani biraz aradan
yani
geçen.
Yani Oğuz Türkçesi
tabii,
hocam.
Tabii zamanla bazı ufak değişiklikler olmuş ama kelimeler şeyler dilin yapısı da aynı. Yani çünkü o dildir. Kaşgarlı'nın bahsettiği Türkçe. Tabii arada İslamiyet giriyor, dilimiz gelişiyor, yine bazı ilaveler oluyor.
Evet.
Yani onun için pek çok yönden dilin grameri, dil bilgisi her yönden zaten aynı dil.
Son soru hocam, nerede bu anıtlar?
Orhun kitabeleri bugün Diş Moğolistan'da, Orhun Nehri kıyılarında bulunmaktadır. Bu konuda TİKA'nın desteğiyle projeler yapıldı, pek çok çalışmalar yapıldı ve ilan edildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir milli miras olarak buraya sahip çıkıyor. Onu da emeği geçenlere burada teşekkür ediyoruz gerçekten.
Koruma altında şu
Koruma altında, evet.
Doçent Doktor Varis Çakan hocamız tarihçi. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, bitiriyoruz bu hafta Türk Tarihinizin de programını. Önümüzdeki hafta tarihimizin başka bir sayfasındaki arayışlarımız devam edecek.
Tarihinin izinde.